Ayrım 31, sayfa 320. Sude ve Korhan sadece o kışı değil, daha pek çok kışları, yazları, sonbaharları geçirdiler birlikte. Korhan'ın en başta söylemiş olduğu gibi resim yaptılar, yemek yaptılar, turşu kurdular, kitap okudular. Sude'nin Ankara'dan yollanan kemanı ve Korhan'ın flütüyle düet yaptılar. Müziklerini antik tiyatronun sahnesinde çalıp kasaba halkına ve turistlere dinlettiler. Korhan'ın külüstür arabasıyla yöre köyleri dolaştılar ve konuştular, konuştular, konuştular. Sude kendine dair ne kadar taş varsa döktü eteklerinde. Bu konuşmalar sırasında Sude Enver'e hiçbir zaman aşık olmadığını, sinir olduğunu sandığı annesine ise bayağı düşkün ve hayran olduğunu fark etti. Seviştiler de. Ve Sude Korhan'a aşık olmadığına karar verdi. Onu beğeniyordu, seviyordu. İlginç, akıllı ve donanımlı buluyordu. Politika dışında her şeyi konuşabiliyordu Korhan'la. Yok, her şeyi değil. Kırmızı çizgisi Türkiye siyaseti ve kendi özeliydi Korhan'ın. Siyasete girmediği sürece her şeyi dinlemeye hazırdı arkadaş. Ona fikirler veriyor, yeni ufuklar açıyordu. Fakat Korhan, Sude'ye kıyasla çok az konuşuyordu nedense. Sude içini ne kadar geniş bir pencereyle açtıysa Korhan'a, Korhan kendisini sakındı. Sude sevgilisi hakkındaki ayrıntıları, mesela Korhan'ın arkeolog, ailesinin Balkan göçmeni olduğunu da el yordamıyla öğrenebildi. Evi zaten sanat tarihi ve antik eser kitaplarıyla dopdoluydu. Bu yüzden arkeolog olduğuna şaşırmadı. Şaşırdığı, Antalya'nın antik kentlerinde turistlere rehberlik yapan Suat Şakir'e olan hayranlığıydı. Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir'in kardeşi olan Suat Şakir'le o hayattayken bir usta-çırak ilişkisi içinde olduklarını, Suat Şakir'in sofrasında enfes balık yemeklerinin tadını, içkinin keyfini çıkartmanın püf noktalarını öğrendiğini, o sofrada bulunmanın bir nevi aydınlanma, bilinçlenme sayıldığını Korhan'dan dinledi. Korhan'ın hayatında artık birlikte olmadığı fakat hiç unutamadığı bir kadının varlığınıysa sadece tahmin etti Sude. Sude'nin kendini bulma dönemi uzadıkça uzadı. Aile hiç hoşlanmadığı bu durumu, kızları çok mutlu gözüktüğü için zaman içinde mecburen kabullenmişti. Kızlarının hayat arkadaşı Side'de oturan pek hoş ve entelektüel bir adamdı. Kızları onunla çok mutluydu. Demir ve Suzan dimdik duruşlarıyla başta Bediye Hanım ve Nazmi Bey olmak üzere herkesin Sude hakkında ileri geri konuşmasına set çektiler. İlk iki yılı sadece okuyarak, gezerek ve müzik yapıp dinleyerek, satranç oynayarak geçiren çift, birlikteliklerinin üçüncü yazında Korhan'ın taş evinin avlusunda bir küçük lokanta açtılar. Yemekleri Korhan pişiriyordu. Yöreye özel deniz mahsulleriyle nefis yemekler, salatalar yapıyor, mandalinalı içkiler hazırlıyordu. Sude ise anneannesinin yolladığı pasta kitaplarından cevizli, tarçınlı, üzümlü kekler pişiriyor, meydandaki kahveye satıyordu. O yaz buram buram vanilya ve karanfil koktu evleri. İyi para kazandılar. Paralarını Mısır'a, Hindistan'a yaptıkları gezide yediler. 70'li yıllar çiçek çocuklarının devriydi. Gençler savaşma, seviş sloganına göre yaşıyorlardı. Kızlar tarak yüzü görmemiş uzun saçlı, uzun sakallı sevgililerinin kollarında, kendi uzun saçlarında taze çiçeklerden taçlarla, yerleri süpüren eteklerini savurarak bir müzik festivalinden ötekine koşturuyor, kırlarda, sahillerde ateş yakıp sabahlıyor ve hep birlikte ot çekiyorlardı. Zamanın ruhu savaşa ve düzene baş kaldırmaya ve sanatın dışında her şeye boş vermeye davet ediyordu gençleri. Baş kaldırışları dahi hep sevgi mesajlarıyla doluydu. Suzan ve Demir o günlerde dünyanın değişik noktalarından atılmış kartpostallardan takip ediyorlardı kızlarını. Tam kartpostalların arası açıldı diye endişelenmeye başlıyordu ki Suzan, bir telefon bağlanıyordu Side'den. Meğer dönmüşler. İşte o zaman her şeye boş verip Demir'le sadece şükrediyorlardı. Sude kazasız belasız memleketine döndüğü için. Korhan'la Sude'nin eğer bir yolculukta değillerse kış mevsimleri adeta bir kış uykusunda geçiyordu. O kadar ki Korhan ne gazete aldırıyordu eve ne radyo dinliyordu. Televizyonları zaten yoktu. Kış mevsimi okumak, müzik ve kafa dinlemek içindi. Sude 76 yılında Ankara ve İstanbul üniversitelerindeki işgalleri, komando saldırılarını, bitip tükenmeyen öğrenci olaylarını, metrelerce uzayan benzin kuyruklarını ve 4000 kişiye yaklaşan ölü sayısıyla Van depremini Gerhard dedenin evindeki televizyondan öğrendi. 1977'de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim Meydanı'nda kutlanması sırasında çıkan arbedede, çevredeki binalardan açılan ateşle 34 kişinin hayatını kaybettiğini ise meydandaki kahvenin televizyonundan duydu. Bilemediği, cuma namazlarında verilen hutbelerde pazar günü bir protesto gösterisi yapmaya hazırlanan solculara camilerdeki halkın saldırması için yapılan telkinlerdi. Birileri açıkça dini bir ateşleme fişeği gibi kullanmaya başlamıştı. Türkiye yönetilir olmaktan çıkıyordu. Hükümetler durmadan el değiştiriyor, kentlerde 5 saat süren elektrik kesintileri yaşanıyor. Enflasyon Türk parasını paçavraya çeviriyordu. Terör 1978'de tırmandı. Kahramanmaraş'ta evler, dükkanlar ateşe verildi. Hükümet konağını ele geçirmeye çalışanlarla polis arasındaki çatışmalarda 77 kişi öldü. Sude hayatını paylaştığı Korhan'la memleket meselelerini paylaşamadı. Siyasete, devlete veya herhangi bir kuruma dair habere kulakları resmen tıkalıydı adamın. "Düzeltemeyeceğim şeyleri bana sakın anlatma," demişti. Oysa o sırada yaşanmakta olanlar, yürüyüşler, protestolar, polis sirenleri, kordonlarla kesilmiş yollar Sude'ye Ankara'da geçen çocukluğunu hatırlatıyordu. Evlerinde sık yapılan aramaları, raflarından toplanan kitapları ve en çok da çocuk yüreğini titreten anneyle babayı götürmeye mi geldiler korkusunu içeren anılarını, geçmiş endişelerini paylaşmak istiyordu hayat arkadaşıyla. Sığınacağı bir limana, ellerini uzatıp tutunacağı bir dala ihtiyacı vardı ama Korhan değil teselli etmek, dinlemek bile istemiyordu Sude'yi. Bir kış daha geçti. Yaz geldi. Yeni lokantalar açılmıştı Side'de. Sude ile Korhan'ın müşterileri azalmıştı çünkü yeni açılan lokantalar onların gösterdiği özeni göstermeden daha az emekle daha ucuz yemekler çıkarıyorlardı. Onlar gibi balıklarını kendileri avlamıyor, ahtapotlarını kendileri tutmuyor, midyelerini kendileri toplamıyor, deniz ürünlerini halden ucuza satın alıyorlardı. Rekabetle baş edemedikleri için kâra geçemediler ve bu yüzden sonbaharda bir başka yolculuğa çıkamadılar. Kışı tedirgin ve asabi geçirdiler. Üstelik o kış APO terör eylemlerine hazırlanmaya başlamıştı. Aynı günlerde Türk aydınları da kuş gibi avlanıyorlardı ard arda ve onları kimin vurduğu asla açığa çıkmıyordu. Önce herkes tarafından sevilen gazeteci Abdi İpekçi vurulmuştu. Sonra da İstanbul Üniversitesi Dekan Yardımcısı Ümit Doğanay. Onu İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Cavit Tütengil takip etti. Sude bu ölümler karşısında dahi tepkisini ve üzüntüsünü paylaşamadı Korhan'la. Ültimatom kesindi. Bu evin içine sakın siyaset ve felaket sokma. Görüyorsun işte siyasetin bulaştığı yerde ot bitmiyor. Arka bahçelerinde yetişen reyhandan kekiye çeşitli mis kokulu ot kâfi gelmemeye başladı Sude'ye. 1980 yılının Mart ayında radyo ve televizyonların sesi bangır bangır sokağa taştığı için Korhan istese de istemese de duydu darbe muhtırasını. Ard arda gelen ölüm haberleri, 6 ay içinde 8. kez devalüasyon, ülke topraklarında devletin polisinin giremediği bölgeler, Sude ülkesinde olup bitenleri, endişelerini meydandaki kahvede başkalarıyla paylaştı ve birkaç ay sonra hükümete yazdığı uyarı mektubunun işe yaramadığını gören ordu 12 Eylül'de bir darbe daha yaptı. Artık bambaşka bir dönem başlamıştı Türkiye'de. Sokak kavgaları durmuş, cinayetlerin önü kesilmişti ama içeride binlerce insan vardı ki kimi haklı gerekçelerle kimi de rastgele tutuklanmıştı. Apo'nun 80'lerden sonra verdiği acının bedelini ise Kürtler ödüyordu. Karanlık bir dönemiydi ülkenin. Herkesin içi kararmış, dostluklar bozulmuştu. Sude ile Korhan'ın arasındaki büyülü arkadaşlık da aldı nasibini bu olumsuz havadan. Ne müzik yapıyorlardı artık birlikte, ne satranç oynuyorlardı. Sude'nin içinden eskiden olduğu gibi haber saatlerinde anneannesiyle dedesinin evine gidip televizyonu açmak bir yana, gazetelere bakmak dahi gelmiyordu. Haftada bir kapalı balkonda duran bitkilerini sulamaya gittiğinde açıyordu televizyonu. Haber mi, tartışma mı, şarkı programı mı, artık ne varsa şansına onu dinliyordu çiçekleri sularken. Sırf sürekli irtibatta olduğu bir iki komşusunun, 3-5 esnafın ve Korhan'ın sesinden daha değişik bir ses duyabilmek için. Bir seferinde televizyonu açtığında bir müzik programına rast geldi. Sahnede, SAS heyetinin önünde duran uzun elbiseli, sarışın kadın, alto sesiyle hüzünlü bir şarkı söylüyordu. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Ey ufuklar diyorum, yolculuk var yarına. Onu tarif ediyordu şarkının sözleri. Rüzgara kapılmış gide duran ama hiçbir yere varamayan birini tarif ediyordu. Akşama kadar dudaklarına takıldı kaldı bu iki satır. Ertesi sabah uyandı, çayını aldı, evin avlusunda oturdu ve antik tiyatroda Korhan'la ilk karşılaştığı yere baktı. Orada sırtı ve omuzları yalnızlığın simgesine dönüşmüş genç kadını gördü. Beğenmedi gördüğünü. Dün tesadüfen duyduğu şarkı ona bir işaret olmasındı sakın. Harekete geçmesi için göz kırpan bir deniz fenerinin ışığı yerine içine işleyen bir ses. Evet, bu bir işaretti. Odasına gitti, giyindi, saçlarına at kuyruğu yaptı, yanına alması gereken birkaç eşyayı heybeyi andıran derin çantasına doldurdu, kemanını kutusuna koydu, mutfağa girdi. Korhan, mutfağın bahçeye açılan kapısına dayanmış sigara içiyordu. ''Ben gidiyorum Korhan.'' dedi. ''Çarşıya mı?'' ''Frankfurt'a, anneannemle dedemin yanına.'' ''Hayrola?'' Bir derin nefes çekti sigarasından. ''Bir durum mu var?'' ''Evet, üniversite okumaya karar verdim.'' ''Ha, ben de kötü bir haber aldın diye.'' ''Allah korusun, dedem 86 oldu bu yıl ama bence 100 yaşını rahat bulur.'' ''Ne okuyacaksın?'' Sanat tarihi. Korhan sigarasını çok yavaş hareketlerle toprağa atıp üzerine bastı. Konuşmadan önce zaman kazanmak istiyor gibi uzaklara bakıyordu. Nihayet, "Bir gün gideceğini biliyordum, bekliyordum bu anı," dedi. "Ama merak ettiğim neden şimdi?" "Gitmem gerektiğine dair bir işaret aldım." "İşaretlere inanır mısın sahiden?" "Evet." "O halde yolun açık olsun," dedi Korhan. Sude, 6 yılını birlikte geçirdiği adamın yanına gidip yanağına bir öpücük kondurdu. Korhan sarıldı kıza, saçlarını kokladı, alnından öptü, uzunca bir zaman öyle sarmaş dolaş kaldılar. "Seni bırakayım mı Gara?" "Hayır, yürümek istiyorum." "Seni özleyeceğim," dedi Korhan. "Diplomanı alınca gel, birlikte kutlayalım." "Tamam, Kemanı burada bırakayım o halde. Geldiğimde Mozart çalarız yine.
Bana geri dön, dedi Korhan.
Gez, eğlen, öğren, rahatla. Sonra bana geri dön.
Sude mutfak kapısından bahçeye çıktı. Arkasına bakmadan yürüyüp evin etrafında dolandı. Hep açık duran bahçe kapısına gelince duraladı. Ona kal dememişti Korhan. Yürümeye devam etti. Bir an bir iki dostuna uğrayıp vedalaşmayı geçirdi kafasında. Gidişini nasıl izah edeceğini bilemediğinden veda faslından vazgeçti. Temiz sabah havasını içine çekerek dosdoğru otobüs terminaline gitti. İstanbul'a kalkacak otobüste pencere kenarında bir yer istedi. 20 dakika sonra kalkacak otobüste pencere kenarında yer kalmamıştı. Koridorda sadece bir bay yanı vardı. Çoktandır şehirler arası otobüslerde kadınlarla erkeklerin karı koca ya da baba kız olmadıkça yan yana oturmalarının yasaklanması için baskı yapılıyordu ama ülkenin batısı o günlerde hala direniyordu buna. Biletini alıp yaşlıca bir adamcağızın yanına oturdu, gözlerini kapattı ve düşündü. Korhan'la 6 muhteşem yıl mı geçirmişti yoksa boşa akan bir zaman mı karar veremiyordu. Flüt çalmaktan, vişne vodkası yapmaya, iyi fotoğraf çekmeye, küçük de olsa bir restoranı çekip çevirmeye, yaşadıkları bölgenin arkeolojisini ayrıntılarıyla öğrenmeye kadar pek çok kazanımı olmuştu. Ayrıca bir insanla hayatı paylaşmayı becerebilmişti. Bir insanı sevmeyi, arkadaşlık etmeyi, ona tahammül etmeyi. Ama hala harabelerde bir taşın üzerinde otururken, omuzları yalnızlık simgesi gibi duran tek başına bir kadındı ve hala hayatta en değerli şeyin ne olduğunu bilmiyordu. Onu öğrenmeye gidiyordu. İşte şimdi. Otobüs yola koyulunca yanında oturan yaşlı adam ona döndü. "İyi yolculuklar kızım," dedi. Ayrım sonu. Sayfa 327.